Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyleri çekiyoruz bu programda Cemalettin Taşçı ile birlikte. Gerçekten mühim bir konuyu ele alacağız. Celal Şengör, benim adaşım, bir açıklama yapmış. Bu Fransız devrimi yanlış oldu. Ayak takımını iktidara getirdi. Bu iş kötü filan diyen bir değerlendirmesi var galiba. Onun üzerine biraz konuşalım istiyoruz. Bu senin sevdiğin konular, Celal Şengör pek haz etmediğin birisi ama uzun süredir de izlemiyordun.
Celal Şengör benim ufkuma hiç girmedi yani. 2010 veya 11'de bir elit düşmanı ülke filan başlığıyla bir yazısı böyle posta kutuma düştü. O zaman bir tanıştım abi, böylece böyle bir adam varmış diye. Yani gecikmeli olarak. Sonra zaten o yazı üzerine de bir yazı yazdım ve ondan sonra da maruz kalmamak için her şeyi yaptım ama sonuçta enteresan bir dünyada yaşıyoruz. Yani kapıyı kapatsam bacadan sızıyor. Yani oradan posta kutuna düşüyor, buradan WhatsApp'ına düşüyor filan.
Celal Şengör'den kurtulsan Fatih Altaylı'dan kurtulamıyorsun. O onu bir şekilde taşıyıp getiriyor herkesin önüne.
Evet. Fatih Altaylı ve ekürileri
Evet.
mutlaka bir yerden muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Şimdi uzunca bir şey olacak. Hani aslında yazı kısa ama sonuçta uzunca bir şey olacak da bu sözünü ettiğim yazıyı okuyacağım yani araya girerek. Ve burada hani şunu işaret edeyim. Anladığım kadarıyla o son hafta yeniden bir kıyamet kopmasına yol açan Fransız devrimi yorumu yeni değil. Yani zaten bu metinde geçiyor. O video da yeni değil anladığım kadarıyla ama işte bir defa daha gündeme geldi ve gündeme geldiğinde hani düne kadar Celal Şengör'e toz kondurmayanlar bu sefer Fransız devrimine toz kondurmamak için böyle tuhaf tuhaf lafları ettiler. Genel olarak
Fransız devrimiyle Celal Şengör karşı karşıya gelince Fransız devriminden yana tutum aldı insanlar belli ki. Ha?
yani daha önce Fransız devrimi yani daha önce ettiği lafların içinde Fransız devrimi hakkında ettiklerini görmezden gelip işte vay hakikaten bu memleket elit düşmanı filan ön plana çıkaranlar bu sefer öteki türlü davrandılar gibi görünüyor bana. Yani teker teker özneler itibariyle bir şey söylemiyorum. Hani sosyal kesim itibariyle anlaşılan Celal Şengör'ün yıldızı düşüyor yani. Bir zaman yükseliyormuş, ettiği laflarda hikmet aranıyormuş. Şimdi yıldızı düşüyor ki ettiği laflarda aynı laflar, laflar aynı yani ama bu sefer kusur bulunuyor. Şimdi şu metne bir bakalım yani. Böyle bilgiç bir edayla giriyoruz. Türkçe'ye elit kelimesini seçkinler olarak çeviriyoruz. Bu tercüme elitin Latince eligere'den, ben yani Latincelerin falan telaffuzunu bilmediğim için yazıldığı gibi okuyorum, bağışlasın izleyenler. Eligere'den gelen kökü göze alındığında doğrudur. Zira eligere aslında ex-legere yani elle toplamak, devşirmek anlamında olduğundan seçmek olarak anlaşılmış ve Fransızca'da elerin seçmekmiş, elleri oluşturmuştur. Elirden de elit kelimesi oluşmuştur ki biz de Fransızcadan önce bu kelimeyi devşirmiş, sonra da onu seçkin olarak Türkçeleştirmişizdir. Anlaştık değil mi şimdi? Yani Latince köküne kadar gittik. Neymiş mevzu? Bir seçme eylemi gerçekleşiyormuş. Seçme eyleminin sonunda seçilmiş olana elit denmiş. Şimdi diyor ki buradan sonra ancak seçkin veya elit temsil ettikleri kavramın gerçek anlamını hiçbir dilde karşılamaz. Yani hem Fransızca aslının hem bunun diğer dillere geçmiş şeklinin hem de Türkçe tercümesinin elit kavramının ruhunu yansıtmadığı kesindir. Yani bir yerde bir elit kavramı varmış Celal Şengör'ün bildiği, bunun bir ruhu varmış. Ama işte o elit kelimesi o kavram yerine kullanılıyormuş ama onun ruhunu karşılamıyormuş. Neden? Şimdi buna geliyoruz. Elit birilerinin birilerini seçmesini ima eder etimolojik olarak. Yani şimdi seçmekten geldik ki elite. Demek ki etimolojik olarak elit kelimesi birilerinin birilerini seçmesini ima edermiş. Halbuki kavram olarak elit tamamen antidemokratik bir kavramdır. Birilerinin kendiliğinden başkalarından daha iyi bir hale geldiğini ima eder. Yani elit seçilmez, oluşur. Şimdi gerçekten yani bunlar nasıl kavramlar falan aklım almıyor. Sonuçta şeftali de oluşur. Olgunlaşır. Sen ağaca bakarsın. Şeftali toplayacağın zaman olgunlaşmış olanı seçersin. Yani bir şeyin kendiliğinden olgunlaşmasıyla seçilmesi arasında bir kontrastlık nasıl kurulabiliyor ve burada asıl önemli kavram antidemokratikliğe nasıl geçiliyor yani? Yani ortada bir takım olgunlaşmış şeftalilerin veya olgunlaşmış Celal Şengörlerin olması, neden bunların kendiliğinden olgunlaşmış olması, yani bizim onları olgunlaştırmamış olmamız neden antidemokratik oluyor? Yani biz şimdi Celal Şengör'ü seçiyoruz. Sonuçta o kendiliğinden olgunlaşmış ama kalabalıkların içinden Cemalettin Taşçı'yı değil, Celal Şengör'ü seçip onu dinliyoruz yani. O kendisi olgunlaşmış ama biz onu seçiyoruz yani. Ve yani bu kavramların birbiriyle çelişen kavramlar olması gerektiğiyle buradan bir antidemokrasi, hani demokrasi dışılık da değil yani. Yani hani şunu diyebilirdi. Bunun demokrasiyle ilgisi yoktur diyebilirim. Yok öyle değil. Antidemokratik yani. Demokrasi karşıtı bir şey. Yani söz ediyoruz elit dediğimiz zaman. Ve yani şimdi devam ediyoruz. Neydi? Birilerinin kendiliğinden başkalarından daha iyi bir hale geldiğini ima eder. Cihan Şengör benden daha iyi bir hale geldi ama yani daha iyi ne demek? Yani mesela Celal Şengör daha iyi futbol mu oynuyor yoksa daha iyi antidemokrasi mi yapıyor yoksa daha iyi hırsız mı? Yani bilmiyoruz yani şimdi. Birileri birilerinden daha iyi hale geldi. Ama daha iyi ne haline geldi filan bütün bunlar böyle bir torbada geçiştirildi. Yani elit seçilmez oluşur. Bu nedenle elitlere karşı her zaman ve her yerde bir reaksiyon meydana gelir. Şimdi bir de bir zıplama daha yaptık. Yani mesela sen elitlere karşı kendiliğinden oluştukları için filan herhangi bir öfke duydun mu bugüne kadar? Yani sen kendini oluşturmadın, kendini seçmedin diye atıyorum yani bir işi doğru dürüst yapan yani mesela işini doğru dürüst yapan bir marangoz. Kendiliğinden iyi marangoz olmuş, sen yapmamışsın yani. Ona ulan sen niye iyi marangozsun, Allah cezanı vermesin, ben yapmadan sen kendi kendine niye böyle oldun falan diye öfke duydun mu yani? Ya da bir iyi bir tarihçi okurken vay ulan hıyara bak ne kadar iyi bir tarihçi. Ben yapmadım ama kendiliğinden oluşmuş bu tarihçi. Böyle şey olur mu kardeşim ya olmaz mı falan diye öfke duydun mu? Ya bu tür laflar ediyor şimdi bu adam. O tarihlerde ben bunları okurken böyle dumura uğramıştım de bunları böyle işte memleketin adama sayılan adamı ediyor diye. Neyse devam edelim. Böyle bir reaksiyon meydana geldi toplumlarda ve devam ediyoruz. Elitleri geri kalan toplum üyeleri genellikle sevmez. Halbuki toplumları ileri götüren, insanlığı yücelten, yenilikler yaratarak yaşam kalitemizi artıran hep o sevilmeyen bir avuç elit olmuştur. Şimdi bir kere burada şu parantezi de açalım. Yani şey, kendiliğinden oluşmuş olan elitler var ve bütün dünyada var. Ve bütün dünyada bunlar kendinden oluştukları için bunlara karşı bir öfke var anlamı çıkıyor buraya kadar yani. Türkler böyledir değil yani. Fransızlar da böyledir, Almanlar da böyledir iması var. Ama yazının başlığı doğrudan doğruya Türkiye'de yaşayanları hedef alıyor yani. Şimdi böyle yaşam kalitemizi arttıran, bizi ileriye götüren, insanlığı yücelten birileri var. Yani tırnak içinde buraya geleceğim de o yüzden tırnak içinde burada bir kahramanlar var. Ve bu kahramanlara karşı yani kahraman derken kastım işte demokrasi kahramanı, özgürlük kahramanı, eşitlik kahramanı, kadın hakları kahramanı türünden kahramanlar var. Bunlar elitler, kendiliğinden oluşmuşlar ve kendiliğinden oluştukları için biz onlara hep öfke duyuyoruz, sevmiyoruz yani onları filan. Şimdi yığınlar böyleler yani.
Mesela bizim küçük bir örnek var. Bizim Acı Piyam'da Ali Çamut vardı, doktor. Herkes bu adamı çok severdi. Gelir herkesin teşhisini koyar, eder. Kızardı da gelen insanlara. Neden kızardı? Mesela bu ilacı almamışsın, şunu yapmamışsın. Ben sana böyle demiştim, buna uymamışsın diye kızardı ama insanlar hep giderdi ve memnun kalırdı adamdan. Hiç de öyle öfke duyduklarını hatırlamıyorum.
Yok canım onlar öfke duyuyorlardır seni aldatıyorlardır memnunuz diye. Bu baldırı çıplaklara güvenilmez yani. Tamam ya yani bu ayak takımı kesin o doktordan nefret ediyordur. Oluşmuş elit olduğu için kendileri yapmadan olduğu için nefret ediyordur o ayak takımı. Ve o seni dolandırmak için bu mutlaka seni de elit olarak görüyorlardır. İşini iyi yaptın diyorlardır. Senden de nefret ediyorlardı. Kapıların arkasında ikiniz de şey yapıyorlar, çekiştiriyorlardır yani. Ayağınızı kaydırmak için tezgahlar kuruyorlardır. Şimdi devam ediyoruz. tarihteki ihtilallerin, devrimlerin hemen hepsi elitleri de yok etmeye yönelmiştir. Fransız ihtilali faciası esnasında öldürülen bilim insanlarını Fransa'da, Kolej de France'daki derslerim esnasında sayarken, Fransız ihtilali felaketi dediğimde karşımda dersimi dinleyen 200'e yakın Fransızdan en küçük bir itiraz gelmemişti. Şimdi anlaşıyoruz değil mi? Fransız ihtilali sırasında birçok bilim insanı öldürülmüş ve bu öldürülmüş olan bilim insanlarını Celal Şengör listelemiş. Fransızlara karşı bunları anlatırken bir de Fransız ihtilali felaketi neydi öyle felaketi demiş ve 200'e yakın Fransızdan bir tanesi bile itiraz etmemiş. Demek ki yani buradan ne sonuç çıkartıyoruz? Fransızlar Fransız ihtilalinin bir felaket olduğunu ama tabii hangi Fransızlar? Celal Şengör'ü dinleyecek seviyeye ulaşmış olan Fransızlar Fransız ihtilalinin bir felaket olduğu konusunda Celal Şengör'le hemfikirmişler yani. Bunu çıkarmamızı istiyor herhalde. Ben öyle bir sonuç çıkarıyorum. Bilmiyorum yani. Tabii ki buradan benim çıkardığım ilk sonuç şu. Celal Şengör Fransa'da Fransızlara ders veriyor. Yani senin gibi bir adam değil yani. Sen verdin mi hiç Fransa'da Fransız? 200'e yakın Fransız'a Fransız ihtilali felaketi deme lüksüne sahip oldun mu? Yani Celal Şengör gördüğümüz gibi bir elit. Ve kendiliğinden oluşmuş. Ya tabii nasıl oluşmuş onu da bilmiyoruz. Çünkü hani Fransız ihtilali felaketi olmuş. Dünyada ondan sonra başka böyle felaketler de olmuş. Yani ihtilaller, devrimler olmuş. Herkes de elitlere karşı ve ayak takımı yükselmiş dünyada. Ama yani nasıl olmuşsa yine Celal Şengör gibi adamlar elit olmuşlar yani. Yani bir biçimde bu canına yandım ayak takımı ne kadar gücü ele geçirirse geçirsin. Elitlerin oluşmasına mani olamıyor yani. İşte Celal Şengörler yine oluyorlar. O halde niye biz şimdi bu ayak takımının gücünü bu kadar abartıyoruz onu da bilmiyorum ama sonuçta ne anlıyoruz? Orada Fransız ihtilali sırasında şu kadar bilim insanı öldürülmüş ve Celal Şengör onların altını yakıyor. Şimdi devam ediyoruz. Benzer şekilde Rus ihtilali esnasında pek çok bilim insanı ülkeyi terk etti. Ayak takımı elinden kaçırmış onları öldürememiş. Dolayısıyla onlar gidip başka yerlerde, başka ayak takımının hakim olduğu yerlerde, Fransız ihtilalinden sonra ayak takımı ele geçirdiğinde iktidar başka yerlerde de, oralara kaçmışlar yani. Orada insanlığı yüceltmeye devam etmişlerdir. Kaçırmış yani bu Rus ihtilalcileri. Diğerleri büyük jeolog Dinos Trantsev gibi intiharı tercih etti. Ne onu ne diğerini yapabilenlerin çoğunu Stalin Sibirya'ya sürdü. Kamplarda ve hapishanelerde işkencelerle öldürttü. Ki bunlar arasında Atatürk'ün emriyle Türkiye'nin ilk ziraat araştırma raporunu derleyen büyük biyolog Vavilov da vardı. Şimdi, gördün değil mi yani böyle ne kadar malumatımız var olay hakkında neler biliyoruz yani. Bak Vavilov'u biliyoruz işte orada kendisini öldüreni biliyoruz, kaçanları biliyoruz falan. Bir şey yok burada. Biz Rusya'da ders vermedik yani. Dolayısıyla bunları böyle Ruslara teyit ettiremedik. O yok yani. Onu bağışlayın. Ama onu telafi edeceğiz. Çünkü devam ediyoruz. Çin'de kültür ihtilali benzer bir felakete imza attı. Orada çalıştığım esnada bu insanlık utancının kurbanlarıyla konuşma imkanını buldum. İnsanın Çin halkına Dagging Petrol alanı gibi bir gelir kaynağını hediye etmiş olan Huan Yiqing gibi büyük bir jeoloğa yapılanları onun kendi ağzından dinlediği zaman kanı donuyor. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Ya bak böyle sadece Fransa'ya falan gitmiyoruz. Bak Çin'e de gidiyoruz biz yani. Orada da şey teferruatı biliyoruz. Ve onlara da bu sefer onlara nedense ders vermedik. Onlardan dinledik. Ve kanımız dondu. Şimdi gelelim hikayenin Türkiye kısmına. Türkiye'nin hiçbir zaman bir Fransa, bir Rusya veya hatta bir Çin gibi entelektüel eliti olamadı. Yani neden olamadı bunu bilmiyoruz şimdi. Oralarda durmadan böyle elitlerden hoşlanmayan ve onları her bulduğunda imha eden ayak takımı vardı. Buna rağmen orada oluştular. Yani şimdi o Çin'de sonuçta gidip Celal Şengör derdini anlatırken işte orada hala bir takım elitler var ki onları anlatıyor derdini. Fransa'da hala bir takım elitler var ki onları anlatıyor. Ama Türkiye'de nedense bir şekilde olmuyor yani.
Bu aydınlanmacılar, Cumhuriyet'in aydınları ve kadrocu hareket buna itiraz etmedi mi acaba onların çocukları? Biz o dönem entelektüeldik bu Cumhuriyet'in kadrolarını oluşturduk diye.
Yani Celal Şengör nasıl itiraz edebilirsin ya? Sen de çok haddini aşıyorsun yani. Şimdi Türkiye'nin hiçbir zaman Fransa, Rusya veya Çin gibi entelektüel elit olamamıştı. Ama o kadar da tasalanma. Ama her şeye rağmen Türkiye'yi dar zamanda kurtaracak kadar dünyayı bilen, işinin ehli, vatanını seven bir elit olmuştur. Bu elitin adı Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Bu elit Türkiye'yi ve Türk milletini korumakla kalmaz. Ona ilk ressamlarını, ilk doktorlarını, ilk gerçek bilim insanlarını da hediye eden kurum Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur. Çünkü en iyi eğitimi hep Türk Silahlı Kuvvetleri vermiştir. Şimdi ne anlıyoruz? Yani elit kendi kendine oluşuyordu ama meğerse en iyi eğitim vermek de oluşuyormuş. Yani ayak takımı iktidarı ele geçirdiğinde eğer daha iyi eğitim verilmesini sağlıyorsa pek de öyle elitlerin aleyhine olmayabilirmiş olay falan. Neyse bu bağlantıları böyle zevzek zevzek kurup duruyor da esas ben buna yazarken şöyle takılmıştım. Ulan canına yandımını Türk Silahlı Kuvvetleri bu memlekette ressam yetiştirmiş, işte doktor yetiştirmiş neydi? Bilim insanı yetiştirmiş ama ekonomist yetiştirmemiş. Anasını sattım. O yüzden memleket geri kalmış yani. Bir de iyi futbolcu yetiştirmemiş, futbolumuz da geri kalmış. Yani niye bu mevzuları eksik bırakmış? Çok kızmıştım yani ben bu yazıyı okuduğumda. Yani reva mı yani? Sen şimdi bütün bunları yapmışsın. Ya yani bir yandan da 2-3 tane de ekonomist yetiştir. Öyle değil mi yani?
O görevi de mülkiye vermiş galiba. Bir kısmında tıbbiyeye
Ama
vermiş
işte
herhalde. Olmamış.
oluyor yani. Sonuçta ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde olursa oluyor. Ya şimdi bunu yazabilecek kadar kafayı sıyırmış bir adamla ilk yani neredeyse ilk temasım benim Celal Şengör'le bu yani. O zaman böyle kendimce böyle eğlenmiştim. Ama asıl çelişki buradan sonra geliyor. Yani. Türk halkı geleneksel olarak ordusunu canından çok sever. Çünkü o ordunun mensupları kendi çocuklarıdır. Şimdi bak yani elitlerden nefret ediyordu insanlar. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin elitleriydi. Fakat Türkler nedense kendi elitlerini çok sevdiler. Tamam yani şimdi lan bunlar kendi kendilerine oluşuyorlardı. Birdenbire eğitilerek oluşmaya başladılar birden. Sonra birdenbire biz elitleri çok sevmeye başladık. Neden? Çünkü bizim çocuklarımız. Yani demek ki Rusların imha ettikleri, Çinlilerin imha ettikleri kendi çocukları değilmiş. Onlar başka bir yerdenmiş yani. Ya bunları bak bir tek yazı içinde arka arkaya bu lafları edebilecek kadar insicamı olmayan bir varlık. Türkiye'de yıllarca bir yığın insanı zehirledi yani. Bunu büyük bir iştiyakla paylaşmışlardı. Böyle benim posta kutuma muhtelif yerlerden bu yazı muhtelif yerlerden düşmüştü. Neden? Çünkü o tarihlerde TSK saldırı altındaydı. Mevcut iktidarın o dönemki versiyonunun saldırısı altındaydı. Ve adamın bütün zırvalarını görmezden gelip vay TSK'ya destek oluyor diye bu yazıyı paylaştılar. Ve ben de zaten buna karşı yazdığım yazının başlığı olarak da şey demiştim. TSK'nın başka düşmana ihtiyacı yok yani. Yani TSK'yı böyle müdafaa edecek kadar salak adamların müdafaasına kalmış ise silahlı kuvvetler zaten düşmana ihtiyaç yok. Bunları öldürüyorlar ya. Yani AKP'ye ihtiyaç yok ki. Şimdi orada başladık. Elit şuydu buydu kendiliğinden oluşuyordu. Sonra eğitim de geldi. Sonra TSK'ya itti. Sonra biz onları çok sevdik. Ama en başta hiç sevmiyorduk biz elitleri filan. Şimdi geliyoruz. Bu ordu mensupları kendi çocuklarımız olduğu için onları seviyorduk. Kendi yavrusunun ülkesinin elitine katılmasını isteyen aileler çocuklarını asker yapar. Jeolog yapmıyormuş yani. Asker yapıyormuş. Demek ki Ceren Şengör'ün ailesi kendi çocuğunu elit yapmak istememiş yani. Son yıllarda bu elite karşı bir hücum başladı. Bunu ülkenin en bilgisiz ve en görgüsüz takımı yönetiyor. Bu takımın özelliği cehaletidir ve o cehaletin en belirgin ifadesi yobazlıktır. Yani bak şimdi oradan oraya zıpladık yani. Peki bizimkiler yobaz ve elitlere düşmanlar, Fransız ihtilalini yapan ayak takımı da yobaz mı? Aksine Fransız ihtilali dediğinin iki tane temel hedef, yani hedefe yerleştirdiği iki kurum var. Birisi saltanat, ötekisi kilise. Yani yobazlar. Tamam ya şimdi neyse devam etmeyeyim artık. Şimdi demek istiyorum ki sonuçta Celal Şengör'ün Fransız ihtilali hakkında dedikleri yeni şeyler değil. Başından itibaren muhtemelen çok genç yaştan itibaren bunları söylüyor. Ben kendi hesabıma Fransız, Rus ve Çin tırnak içinde kültür devrimleri hakkında Celal Şengör'den çok mu farklı düşünüyorum? Çok farklı düşünüyorum yani. Evet, orada muazzam tırnak içinde kıyımlar oldu. Bunlara bakıldığında ben de yani şeyin bir tür yobazlığın böyle hani doğrusunu biz biliriz ve çoğulculuğa ihtiyacımız yoktur. Doğru bir yerde belli biliniyor ve ben de onu biliyorum ya da onu bileni biliyorum. Onun dışına kalan herkes tedavülden kaldırılabilir zihniyetiyle yapılan yıkıcı her faaliyeti böyle maliyetleri olmuştur yani. Temel meselemiz şu. Şimdi Fransız İhtilali sonrasında ki Fransa'da elitler oluşmuş mu yine? Celal Şengör'ün tabiriyle konuşalım. Oluşmuş mu elitler? Yani bir yön elit oluşmuş ondan sonra da. 19. yüzyıl Fransası, 18. yüzyıl Fransasından bu anlamda daha geri diyebileceğimiz herhangi bir işaret var mı? Yok. Neden oldu? Yani sonuçta evet orada muazzam bir budama gerçekleşti ve evet Lavoisier gibi vesaire böyle çok kıymetli ve Condorcet gibi bir yıl benim açımdan çok kıymetli olan insan öldürüldü. Kimler tarafından öldürüldü? Ayak takık tarafından öldürülmedik. Kendileri gibi olanlar tarafından öldürüldü. Yani böyle şimdi bir Fransız ihtilali var orada. Ayak takımı ayaklanmış, Bastili basmış. Sonra sanki ayak takımı yönetmiş Fransa ihtilalini o uzun terör döneminde sanki ayak takımı Lavoisier'leri vesaireleri falan yargılamış. Onlar öldürmüşler gibi böyle bir absürt bir Fransız ihtilali hikayesi var. Öyle olmadı ki olay. Ya Fransız ihtilali neden oldu? Kim yaptı? Kim yönetti ve sonrasında kim iktidarda kaldı? Ayak takımı bunun işin neresinde? Bir böyle orada işte sıradan insanı aşağılayacağız. Aşağılamak için burada bir elit konsepti oluşturacağız. Bu elit konsepti seçilmeyecek, oluşacak. Yani evet sonuçta oluşuyor zaten. Yani tabiat yapıyor bunu. İnsanın sosyolojisini tabiatı yapıyor. Yani ağaçtaki bazı şeftaliler diğerlerinin kaynaklarını emiyorlar, olgunlaşıyorlar. Evet böyle oluyor. Sonuçta ama hepimizin karnı doyulması gereken onlar. Doyamamışlar. Onları ağacı kesmiş Fransız ayak takımı. Ama başka yerde başka elitler, bütün işleri yapanlar elitler. Robespierre'ler, Dantonlar, bunların hepsi elit yani. Muhtemelen Celal Şengör'den daha elit, daha olgunlaşmış falan yani. Kimse de seçmemiş onları. Onlar dövüşe dövüşe yani oluşmuşlar sonra dövüşmüşler yani. Net toplamda hani bir Fransız ihtilali panoraması benim anladığım şekilde çıkartayım da Fransa kıta Avrupa'sında Habsburglarla dövüşüyordu olan en ana güçlerden bir tanesi işte hani malum Osmanlı tahtından da yardım istemek durumunda kalan işte bir müttefik arayan çünkü iki tarafından üç tarafından Habsburglar tarafından kuşatılmış olan bir ülke ama iktisadi olarak da siyasi olarak, askeri olarak da Avrupa'nın en güçlü ülkesi yani. Yani İtalya'nın, Almanya'nın falan birliğe sahip olmadığı, birliklerine sahip olmadığı bir dönemde işte bir yandan İspanya, bir yandan Avusturya, bir yandan da aşağı ülkeler yani Hollanda, Belçika tarafından kuşatılmış aşağı ülkelerde Habsburglar bir iktidar savaşı yürütüyorlar ve ama Fransa bütün bunların arasında deve dişi gibi sapasağlam bir güç. Ve maaşın ötesinde de böyle köylü bir toplum var yani. O güçlü Fransa'nın ciddiye almayacağı kadar köylü bir zavallı bir toplum var. Dünya böyle hani şeyde modernleşmenin hikayesini anlatırken anlatmıştım. Dünyanın en pejmürde yeri Avrupa. Avrupa'nın en pejmürde yeri Britanya yani.
Evet.
O tarihlerde. Çok ani bir biçimde Britanya Avrupa'daki şeylere de bulaşmadığı için biraz bu hengameye de bulaşmadığı için Britanya alıyor başını gidiyor İspanyol İmparatorluğu yani dünyanın bilmem en uzak köşelerini kontrol eden İspanyol İmparatorluğunu yeniyor. Onların kolonilerine el koyuyor. Sonra gidiyor Kuzey Amerika'da Fransız kolonilerini Fransa'yı yeniyor. Fransa ile İngiltere karşı karşıya gider Britanya ve Fransa kaybediyor. Yani şimdi bu Fransa için büyük bir şok yani. Düşün ki yani işte Osmanlı İmparatorluğu gerilerken işte Gürcistan bağımsızlığını ilan ediyor. Sonra Osmanlı İmparatorluğunu yeniyor gibi bir şey. Bu durumda Osmanlı İmparatorluğu'nda nasıl bir şok oluşursa böyle bir şok var Fransa'da. Ve o kolonileri kaybetmiş olduğu Kuzey Amerika'da sonra kolonilerin İngiltere'ye karşı bağımsızlık savaşında hani intikam duygusuyla, Britanya'nın yükselişine mani olma motivasyonuyla olağanüstü paralar harcayarak, kaynak transfer ederek kolonilerin bağımsızlığını destekliyor. Yani Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı destekliyor. Sonra bu savaşta muzaffer oluyor Amerikalılar. Yani İngiltere'ye bir kazık atmış oluyor Fransa. Ama bunun çok yüksek maliyeti var ve bu maliyet her savaş sonrası olduğu gibi bu maliyet toplumun önüne geldiğinde Fransa'nın elitleri bu işi yönetemiyorlar. Fransa'nın başka elitleri bunların bu işi yönetemeyeceğini iddia edip tırnak içinde bir muhalefet örgütlüyor. Yani ayak takımı yok işin içinde yani. Kimse ayak takımına ne yapalım diye sormuyor. Sonra ikinci grup elit birinci grup eliti deviriyor. Ama hani onu doğrudan doğruya derdest de etmiyor. Onu nasıl diyeyim? Dizginlemeye çalışıyor. Çünkü İngiltere'de onu görmüş. İngiltere'de öyle bir hal var. Fakat bu salak birinci sınıf elit bu işe yanaşmıyor. Yani kilise ve saray bu işe yanaşmıyor. Bunun üzerine kellelerini alıyorlar. Yani yapacak bir şey yok yani. Eğer bunlar onların kellelerini almazsa onlar bunların kellelerini alacak. İki taraftan birisi kesinlikle kelleyi kaybedecek yani. Tırnak içinde entelektüel eliti Fransa'nın kendiliğinden oluşmuş olan entelektüel eliti bu işi beceriyor. Yine ayak takımı yok işin içinde. Yine kimse kimseyi seçmiyor. Yani herkes oluşuyor. Sonra bu elitler kendi aralarında kamplara ayrılıp yok şöyle yapacağız, yok böyle yapacağız, şöyle yapılması gerekiyor, yok böyle yapılması gerekiyor deyip kendi doğrularına muhalif olan kendileri gibi olanları kesiyorlar sıra sıra. Yani bir 25-30 bin kelle gidiyor. Giyotine gidiyor yani. Ama bu arada ne oluyor? Saltanatın bütün izleri ve kilisenin bütün izleri siliniyor. Kilise mallarına el konuyor. Ayak takımı.
Ayak takımı kiliseye el koyabilir mi hiç, kilisenin mallarına?
Burjuvazi niye? İşte bu yani sonuçta zaten kendiliğinden oluşmuş. O burjuvazi kilise mallarına el koyuyor. Palazlanıyor ve bundan bütün Fransa zenginleşiyor. Yani peyderpey. Sonra da çok daha fazla elit üretecek imkanlara sahip oluyor. Nasıl oluyor? İşte okullar vesaireler filan falan vasıtasıyla daha öncesine kıyas kabul etmeyecek kadar çok kendinden oluşuyor elitler. Bütün bunların demokrasiyle alakası nerede? Ayak takımıyla alakası nerede? Kaldı ki diyelim ki demokrasi hani demokrasi dediğin tantana olgunlaşmış şeftaliler arasından en iyisini seçme işi olarak görecek olursak eğer yani kendinden olgunlaşacak değil mi yani sonuçta Macron kendinden olgunlaşıyor biz yapmıyoruz yani onu ama biz ayak takımı olarak bizim karşımıza geçmiş şeftaliler arasından hangisinin olgunlaşmış olduğunu karar veriyoruz yani yaptığımız iş bundan ibaret. Hadi diyelim bu işi yanlış yapıyoruz biz her seferinde hep yanlış yapıyoruz dolayısıyla iplerin ayak takımı eline verilmemesi gerekiyor. Kardeşim tamam da yani senin o çok arkasından hayıflandığın Fransız ihtilali sırasında öldürülmüş olan tırnak içinde. Elitler kaç kişiydiler? Şeyleri neydi? Çapları neydi? Yani 20. yüzyılda ayak takımı ipleri ele geçirdikten sonra Fransa'dan çıkan elitlerin sayısı ne kadar, çapları ne kadar? Bir bakalım bakalım yani. Şimdi böyle oturuyor herkes. Orada işte Hegellere bilmem işte Marx'lara, şunlara, bunlara güzellemeler yapıyor kardeşim. Bugün dünyada Marx'ın bildiğinden çok daha yüksek seviyede ekonomi bilen, çok daha iyi tarih bilen yüzlerce binlerce insan var ya. Yani böyle ama artık öyle büyük bir hikaye yok. Yani yok çünkü bütün o hikayeleri 19. yüzyıl büyük bir küstahlıkla üretmiş ve hepsi başımızı belaya soktu. Hepsi yani son tahlilde işte sözünü ettiğiniz ve şikayet ettiğiniz kıyımlara sebep oldu hepsi. Ya Mao dediğin adam o kültür ihtilalini şusunu busunu filan böyle kendisi icat etmedi ki işte orada böyle sizin sözünü ettiğiniz elitlerden ilham alarak yaptı. Bütün bunlar 19. yüzyılın haddini şaşırmış olan bir 19. yüzyılın ortaya serptiği böyle 19. yüzyıl elitlerinin çok şimdi çok özleniyor olan ortaya serptiği pislikler. Yani derdini ifade edebildiğimi bilmiyorum. Sonuçta demokrasilerde sıradan insanların oy vermesine itiraz etmek, başımıza gelmiş olanın buradan kaynaklandığı yalanını destekleyebilmek vesaire filan falan için böyle 40 takla atılıyor. Herkes kendince takla atıyor. Realitede, realite bunların hiçbirisini doğrulamıyor. Esas derdim benim burada. Kendi hesabıma temel derdim şudur benim. Yani ben Celal Şengör'le ne işim olabilir? Celal Şengör'ün ettiği laflara bakarım. Bu laflar nasıl bir zihinsel kurgudan çıkabilmiş, çıkabilir diye kendimce anlamaya çalışırım. O zihinsel kurguyu anlamaya çalışırım. Ettiği lafın bir mana taşımadığı zaten görünüyor. Hangi kurguda, yani hangi ruh durumundaki bir insan, hangi düşünce sistematiğine sahip bir insan bu lafı edebilir diye kendimce buradan şeyi anlamaya çalışırım. Yani hangi fikirler, hangi tezgah, düşünce tezgahının şeyi var, müşterisi var yani. Tamam mı? Bunu anlamaya çalışırım. Şimdi benim gördüğüm tablo şu, geçen hafta sonunda söyledim. Dünyada böyle bir kahraman arayışı var yani. Çok herkese kendi hayatı çok sıradan geliyor ve kahraman olmak veya bir kahramanın arkasından gitmek gibi böyle soylu, hayata anlam katan bir şeyler filan aranıyor. Anladığım kadarıyla bu yani. Birçok yerden bu geliyor. Celal Şengör de o söz edilen videoda diyor ki, yani işte bu ayak takımına verince olmuyor, işte efendim neymiş? Büyük Frederick, yani kahraman, aydınlanmış despot, işte opera dinliyormuş da yanında değirmen gacır gucur ötüyormuş da kaldırın bunu buradan demiş de o değirmenin sahibi Berlin'de hakimler var demiş ayak takımı herif. Büyük aydınlanmış despota bunu söylemiş. Yani işte bunu böyle laf diye anlatıyor. Yani bu diğer söylediklerine ne bağlantısı var? Sonuçta şimdi gidelim madem Berlin'deki hakimlere dese Büyük Frederick. Hakimler de bu adam ayak takımı haklıdır derse aydınlanmış despotluğu nerede kaldı? Yok, ne diyorsunuz lan siz bir ayak takımını bana tercih ediyorsunuz diye hakimleri asmasına mani olacak olan ne aydınlanmış despotun? Yani sonuçta eğer despotun gücünü sınırlamak ise mesele burada, bunu anlatmaya çalışıyorsa evet zaten olan şey bu. Yani despot gücünün sınırlanmasına izin vermediği için Fransa ihtilalinde Fransa ihtilali oldu. Sınırlanmasına izin verdiği zaman o sınırı şimdi nereye koyacağız? O zaman gücümüz şuraya yetiyordu. O değirmen sahibini koruyacak kadar hukuka yetiyordu. Sonrasında biraz daha biraz daha. Şimdi diyelim ki Türkiye'de despot, aydınlanmış despot, aha bütün dünya dillerinin Türkçeden türediğini bana ispatlayın diye görev verdi. Oluşmuş elitlere. Pardon, Türkiye'de elit oluşmuyordu. Ama işte hani elit oluşmayan Türkiye'de elitmiş gibi yapanlara böyle bir görev verdi diyelim şey. Boşluğu dolduranlara, ki bence öyle oldu yani. Sonra ama Rusya'da elit oluşuyordu. Oradan gelmiş olan biri dedi ki ya öyle olmuyor bu işler. Ayrıca zaten bütün dünya dilleri de Türkçeden türemedi filan dedi. Sonra şimdi o despot atın lan bunu yollayın Rusya'ya dediği zaman ne olacak? Nasıl denetleyeceğiz yani bunu? Ya dediğin yani demokrasi dediğin bizim despotumuzu değiştirme kabiliyetine sahip olmamızdır kardeşim zaten. Yani. Despot dediğin eğer başarılı oluyor ise tırnak içinde bizi daha iyiye götürüyor ise arkasında dururuz. Olmuyor ise değiştiririz. Demokrasi dediğin budur zaten yani. Buradan şimdi
Bizim tarihimizde de Selçuklu'da da çok örnek var buna benzer. İşte değirmeni kaldır dedi de yerinde kaldı, orada hakimler var diyen, bizde de kadı var filan diyen çok var öyle örnek.
yani hep anlatılır bu efsane gibi. Çünkü evet sonuçta despotlar öyle aydınlanmış, çok aydınlanmış despotlar Celal Şengör'ün anlattığı gibi falan çalışmıyor. Öyle olmadılar yani. Sen ona her despot başlangıçta bir takım işe yarar bir şeyler, Hitler dediğin adam başlangıçta Almanya'nın yığınla tırnak içinde ihtiyacını karşıladı. Yani aşağılanmışlıklarına merhem oldu, ekonomik olarak olağanüstü bir imalat kapasitesi kazandırdığı vesaire. Ama durdu, orada durmuyor işte yani. Sonra Polonya'yı işgal edince de durmuyor yani. Despot dediğim böyle bir şey zaten. Bu, o yüzden onu sınırlandırmak gerekiyor. Ve bunu sınırlandıranlara da sen ayak takımı dediğin zaman falan iş çığırından çıkıyor. Nereye geliyoruz aslında? Temel derdimiz ne? Bu ayak takımından nefret etme hali. Böyle ayak takımından nefret ettiğin zaman artık zırvalamanın sonu yok yani. Böyle abuk sabuk hikayelere sığınıp falan abuk sabuk şeyler anlatıp gidiyorsun. Temelde ne görüyoruz? Bir insanlığı ileriye götürme, insanlığı ilerletme filan falan hayali var ve kendisini veya birilerini bu konuda böyle çok kıymetli görme hali var. Evet, yani insanlık dediğin ileri gidiyor, yani tırnak içinde bir yere gidiyor yani. Bundan memnun olursun, olmazsın. Ben kendi hesabıma defaatle söyledim ki insanlığın gidiyor olduğu, gelmiş olduğu ve gidiyor olduğu yerden memnunum. Ne Doğu Afrika savanlarında ağaçtan ağaca atlayarak aslanlardan korunmaya çalışırken yaşamak isterdim. Ne Asur İmparatorluğu'nda bir manyağın kendi kendine icat ettiği bir dine iman etmediğim için başım belaya girecek şekilde tarlada yaşamak isterdim. Ne 17. yüzyılın Osmanlısında veya Avrupa'sında işte bir Osmanlı bürokratı veya çiftçi olarak yaşamak isterdim. Yaşadığım dönem benim açımdan insanlığın yaşadığı en parlak dönem. Dünyadan haberdar olabiliyorum ve bu beni tatmin ediyor. Sizin için çok önemsiz olabilir. Size göre işte efendime söyleyeyim, zaten beni dünyadan haberdar edenlerin hepsi bir tak bu haberleri bir takım prizmalardan geçirip veriyordurlar. Evet, öyledir. Yani sanki böyle prizmalar olmadan insanlar kendiliklerinden gerçeklikle temas kurabilirlermiş falan gibi bir takım böyle absürt platonik hayaller var. Dünya böyle kardeşim, hepimiz birbirimizde yansımalarımızı görerek falan koordinatlarımızı belirliyoruz. Böyle mutlak pozisyonumuz, kendiliğinden var olan bir takım pozisyonumuz falan yok yani bizim. İnsan denen tantana böyle bir şey. Bunu içinize bir sindirin yani. Dolayısıyla işte Avrupa'nın bilmem köşesinde, hangi köşesinde Beşiktaş maç yapmaya gidebiliyor. Ben onu seyredebiliyorum. Bunlardan memnunum. Kredi kartıyla alışveriş yapabiliyorum. Bundan memnunum. Size bu yani olur mu, eskiden altın düzeni vardı falan. Yani bana bu zenginleştirici bir şey olarak görünüyor ve aritmetiği de öyle gösteriyor işi. Dedemden daha uzun, dedelerimden daha uzun ve daha sağlıklı yaşıyorum. Çocuğum çok şükür ölmedi. Benim açımdan bunlar. Temiz suya erişebiliyorum. Sokağa çıktığım zaman her ne kadar otomobiller hayatımı çok zorlaştırıyor iseler de, başım sıkıştığında bir taksi çağırabiliyor olmak filan bana anlamlı geliyor. Yani ancak yaya gidebilecek olduğum kadar bir mekana sıkışmamış olmak bana anlamlı geliyor. Boğazın karşısına geçip bir tiyatroya gidebilmek, o tiyatronun yapılabiliyor olması, o tiyatroyu yapacak olanların çok şükür ki tarlada çalışmaktan kurtulmuş olmaları, makinelerin onların yerine üretim yaptığı için nüfusun önemli bir bölümünün serbest kalmış ve hadi birilerinin de hadi tiyatro yapalım demiş olması. Bütün bunlar benim açımdan çok cazip şeyler ve bunların çok büyük bir bölümünü ayak takımının despotları yenmesi sayesinde yendiği dönemde yaptık kardeşim biz. Dolayısıyla dünyada benim açımdan kahramana ihtiyaç yok. Herkes kendisinin kahramanı olmak fırsatına sahip. Oğlum kardeşim, niye kahraman arayıp duruyorsun? Niye Frederick arıyorsunuz yani? Olmayacak artık bundan sonra Frederickler. Ve Frederickler böyle devasa bir takım gösterişli binalar, katedraller falan yapmayacaklar. Dünyada hiç olmadığı kadar çok bilim insanı var. Nüfustaki oranı itibariyle de çok, sayısal olarak zaten 8 milyar olduğumuz için de inanılmayacak kadar çok bilim insanı var. Bunların çoğu sahtekar. Ama aralarında yani Newton da sahtekardı zaten. Daha önce konuştuk yani. Yani böyle bir eskiye özlem vesaire, bir kahramanlık özlemi, kahraman özlemi. Ya hayatınıza mana, yani şurada bilmem hangi tiyatroyu izleyip hayatınıza mana katamıyor iseniz yani yapacak bir şey yok sizin için. Yani siz bir kahraman arayın. Sonra başkaları kahraman arayıp buluyor diye de onları eleştirmeyin yani. Ama benim öyle bir derdim yok. Ben hayatımın hiçbir döneminde kendime kahraman aramadım. Kahraman olmaya da çalışmadım. Zaten de kahramanlık olunmasın diye bu sistemin yanındayım yani. Sıradan hayatlar son derece kıymetlidir. Ya bir kedinin hayatına kıymet veriyoruz. Niye bir insan hayatı kıymetli olmasın yani?
Tabii.
Ama arka planda ne görüyoruz? Şimdi beni asıl kasıyor olan şey o. Yani bir düzensizlik var şimdi burada böyle. Yani elit sıkıntısı var mı? Yok. Elit oluşuyor mu? Oluşuyor. Dolayısıyla Celal Şengör'ün bunlara itiraz edememesi gerekiyor. Sorun şu, ortada bu elitlerden herhangi birinin söz temsili Celal Şengör'ün kaotik gördüğü bir şey var. Yani bu böyle olmamalıydı. Sana göre öyle olmamalıydı. Yani bir başka elite, İlber Ortaylı'ya sorduğumuz zaman o da diyor ki böyle olmamalıydı, ama onun olmasını hayal ettiği şey Celal Şengör'ün hayal ettiği farklı. Fatih Altaylı'nınki onlardan farklı. Benimki onlardan farklı. Seninki bizimki hepsimizinkinden farklı. Dolayısıyla şimdi içimizden birisinin ipleri aydınlanmış despot olarak ipleri ele alıp bir düzen kurması ise mesele, bu düzen, o düzeni kuran ağaç herkesi dışarıda bırakır. Herkesin hayalini dışarıda bırakırlar. Ortada kaotik bir durum var mı? Size göre var. Bu kafada olanlara göre var. Demek ki sorun düzen algısında. Ya bak kardeşim, bu bir düzen. Senin istediğin düzen değil ama bir düzen yani. Bunlar saat gibi bir düzen istiyorlar. Dolayısıyla bu saat kendiliğinden olmayacağına göre bunu yapacak birini istiyorlar. Büyük Frederick gelecek, bir saat tasarlayacak. Bunlar da o saatte bilinçli olacaklar. O zaman sen elit olmadın. O saatte dişli olduğun zaman sen elit değilsin. Ya da sen elitsen eğer, yani o saatin saatçisi sen, ben elit değilim. Ya böyle absürt bir dünya tasavvuru, salak saçma bir dünya tasavvuru durmadan üretilip duruyor. Ve hakikaten frensizin içinde yeniden üretiliyor yani. Bütün mesele, dolayısıyla hani benim bütün bu hikayenin sonrasında vardığım nokta, bütün mesele ayak takımı dedikleri, aşağıladıkları insanları sürdürmeyi. Bu kadar yani. Hikayede başka hiçbir şey yok yani. Söylediklerinin bir incir çekirdeğini dolduracak muhtevası yok adamın. Arkasından yüz binlerce insan böyle efsunlanmış gibi gidiyor. Bunları yeniden paylaşıyor. Adam salağın biri ve bu adamda deha keşfedenler, kendi yani salağın birinde deha keşfeden salaklar, alemin yarısına salak deyip kendilerini akşam yatağa rahat atıyorlar yani. Bütün mesele bu. Gördüğüm, artık sonunda var ya, vardığım nokta bu yani. 30 yılımı verdim ulan bunların derdi ne diye anlamak için. Başka hiçbir derdi yokmuş vardığım nokta. Yani şimdi vardığım nokta. Yani yarın bu da değişebilir, bilmiyorum. Ama hakikaten hiçbir dertleri yokmuş yani. Ben Celal Şengör gibi, yani şu lafları edebilen, yani Fransız ihtilalinin ne kadar berbat bir şey olduğunu söylerken Büyük Frederik'e iltifat düzecek kadar zıvanadan çıkmış, birbirine ilişkisiz şeyleri arka arkaya dizip malumat vuruşluk üzerinden büyülenme yaratabilen bir adama, büyülenmiş olanların başkalarına salak demeleri hakikaten tuhaf yani. Hani Fransız ihtilali hakkında ben söyleyeceklerimi zamanında söylemiştim. Rus ihtilali hakkında söyleyeceklerimi söylemiştim. Tüm bunlar kardeşim, bunların yarattığı sonuçlar başka, bunların sebepleri başka. Öyle İngiltere'de efendim ne olmuş? İngiltere'de 17. yüzyılda kralı devirmişler, sonra bak aa böyle olmuyor demişler. Kim demiş? Böyle bir
Ayak takımı.
absürt
Ayak takımı demiş olabilir.
özneler var orada. Ayak takımı burada, elitler burada, kral ikinci Charles'ı getirmişler işte onlar filan. Yani evet, bunları çözebiliyorsak barışçı bir zaten herkes barışçı bir çözmek istiyor. Fransız ihtilalini yapanlar da bunu barışçı biçimde çözmek için uğraşıp durdular yani kralı. Bak kardeşim, senin bu kiliseyle işbirliği yaparak Fransa'nın topraklarının bilmem yüzde kaçına oturarak bu aristokratlarla işte Fransa'nın içinde bir yıl iç gümrük koyarak falan yaptığın işler bizim işimize gelmiyor. Aha biz buna razı değiliz diyen burjuvazi bunu barışçı yollarla çözmek için uğraştı. Çözülmüyor kardeşim bazen bunlar barışçı yollarla. Çünkü senin gibi salaklar bunun barışçı yollarla çözülmesine mani oluyorsunuz. Türkiye Kürt meselesini barışçı yollarla çözmeye kalktı da çözemedi mi yani? Çözmeye mani oluyorsunuz. Türkiye başka problemlerini, yani Türkiye işte şehirleşme problemini ille de böyle, ben bunu yok kardeşim ille gecekondu yapacağım. Bana doğru dürüst devlet arsa verirse onu hayatta kabul etmem. Ben ille gecekondu mafyasından paramı ödeyip de gecekondu arazisi alacağım ve bunu öyle yapacağım mı dedi millet yani. Vermediniz millete arsayı, gelmesin şehre diye. Millet bunu barışçı olarak çözmeye çalıştı. Çözdürmediniz. Zırvalayıp durdunuz orada. Millet başörtüsü meselesini barışçı olarak çözmeye çalıştı. Çözdürmediniz. Orada dandik yargıçlar, burada işte Bülent Ecevit, abuk sabuk hezeyanlar falan. Yani çözdürmediniz. Herkes her şeyi barışçı olarak çözmek istiyor zaten. Herkes diyor ki kardeşim bak ha, ben kendi birikimimi yaptım. Zihni, entelektüel neyse. Şimdi bir adım öte gideceğim biraz. Haddinizi bilin diyor. Gitmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz haddinizi. Problem buradan çıkıyor zaten. Öyle. Getireceksin aydınlanmış despot. Herkesin yerini bildirecek. Çizgi şurası. Sen buradan geçmeyeceksin falan diyecek. Bunlarla düzen tesis edilecek. Asıl dert bu yani. Şimdi buna böyle Fransız ihtilali oradan, ayak takımı buradan, ikinci Frederick şuradan, ikinci Charles, çartlar curtlar, bir yıl malumat. Yok, yok öyle bir şeyler ya. Dünya bir, yani insan dediğin tantana dünyanın her yerinde üç aşağı beş yukarı aynı biyolojiye sahip ve aynı sosyolojik ilişkiler içinde kendi kendisini olgunlaştırıyor yani. Bazıları daha önce olgunlaşıyor. O daha önce olgunlaşmış olanlara kimsenin bir itirazı yok. Kimse birilerine elit diye, yani de hani sen dediğin gibi, yani Acı Bayram'da kimse o doktora o daha olgunlaşmış falan diye itiraz etmiyor yani. O olgunlaşmış olmak üzerinden, şimdi Celal Şengör'ün yaptığı gibi jeoloji profesörü olmak üzerinden memleketin kalanlarına sınırlarını bildirmeye kalktığı durumda, oh lan ne oluyoruz, oluyor işte. Temel mesele bu yani. Yani bir, sen haddini bil. Yani şunu demeye çalışmıyorum yani. Sen jeoloji profesörüsün, Fransız ihtilali hakkında konuşamazsın demeye çalışmıyorum. Konuşabilirsin ama biraz aklı başında lafa benzer laf söyle. Ya orada Fransız ihtilali şu kadar insanı öldürmüş. So what? Yani buradan şunu mu çıkartacağız şimdi yani? Her kötü olan şeyin bütün sonuçları kötüdür mü çıkartacağız? Böyle bir platonik özcü yaklaşma mı hala bu çağda? Bir yıl kötü şey oldu. Türkiye'de de yani işte bakacak olursan milli mücadelede şu kadar insan öldü. İyi miydi yani? Şu kadar Türk'ün, bu kadar Yunan'ın ölmesi iyi bir şey miydi? Kötüydü. Ama şimdi bunun sonuçlarıyla övünüyorsun. Bazen dünyada, dünya tarihinde bazen problemler, ihtilaflar barışçı yollarla çözülemez. Kan dökülür, kötü şeyler olur. Deprem olur, şehir yıkılır, yerine doğru düzgün yapılır. O depremin olmuş olması ve şehrin yıkılması kötüdür. Ama yani bu sonuçta şimdiki şehrin iyi bir şehir yapmışsan yani. Yapamıyorsun zaten de. Çünkü elitin yok. Çünkü elitinin derdi başka. Çünkü elitinin derdi zaten doğru düz şehir olsun, doğru düz roman olsun, doğru düz bir şey olsun değil ki. Elitinin derdi başörtülere karşı ben bir adım öndeyim, üstteyim. Şimdiki tam tersine başı açıklara karşı ben bir adım üstteyim. Ben haklıyım. Benim pozisyonum doğru. Şimdi siz bana tabi olacaksınız. Tam ibaret bir kör dövüşü bu. Dolayısıyla da milletin elit düşmanlığı aslında tam da Celal Şengör'ün kastettiği yerden çıkıyor. Sen silahlı kuvvetlersin. Silahlı kuvvetler olarak işini yapacağım diye bekliyoruz biz. Sen gelip bizim müziğimize, kıyafetimize, etnisitemize, her bir şeye karışıyorsun yani. E o zaman evet, elit düşmanlığı oluşuyor yani. Ondan oluşuyor yani. Millette bir elit düşmanlığı olduğundan olmuyor yani. Sonuçta elit nasıl oluşuyorsa elit düşmanlığı da öyle oluşuyor yani. Böyle
Aslında elit düşmanlığı mıdır yoksa kendisine dayatılan şeye olan itiraz mıdır, ona düşmanlık mıdır, o da ayrı bir konu.
yani işte onu kastediyorum. Sonuçta olay böyle.
Evet.
Böyle bir hikaye var. Bunu böyle kendi statülerini koruyabilmek için evirip çevirip şöyle bir de böyle şu dağdaki çobandan bilmem şuraya buralara getirip böyle. Ya kardeşim bu oyun insanlığın tarihi kadar eski bir oyun. Bugünkü geldiği safha bu. Yarın nereye gider bilmiyoruz. Ama direndiğiniz mevziler korunabilir mevziler değil. İsterseniz deneyin ya. Yani sonuçta bu işi ya İngilizlerin yaptığı gibi barışçı bir biçimde direnemeyeceğiniz mevkileri terk ederek barışçı bir biçimde çözersiniz veya Fransızların yaptığı gibi yaparsınız. Direnirsiniz. Aha böyle yani o barikatlarda o kadar direnmeseydiniz böyle bir AKP iktidarı olmayacaktı Türkiye'nin. Şimdi direndiğiniz yerlerde direnirseniz yarın daha ağırları gelecek başımıza gibi gibi.
Evet. Evet, bu kadar yeter istersen.
Celal Şengör'le ilgili senin söyleyeceğin bir şey yok mu
Yok ha. Anlamadım. Ne diyeyim, benim çok ilgi alanıma giren birisi değil. Çok da dinledim değil. Hiç de dinlemedim bugüne kadar. Bu vesileyle işte bir dinledim. Çok tesadüf de benim dinlemem, onu izlemem. Çok da haz etmem. Yani jeolojide daha öne gitsin diye orada çalışsın isterdim. Orada da meğersem diğer jeologlar ona çok itiraz ettiler. Ve
ya?
biz Türkiye'de gelişmesinin önünde engel olan, bu fay hatlarının oluşmasında engel birisi olarak da gösterdiler. Galiba haklılar onlar o noktada. Orada kurduğu düzen ile pek çok işin önüne de gelmiş, önüne de geçmiş. Bazı şeylerin yapılmasına itiraz etmiş, yapılmasını engellemiş yani. Kendi işini düzgün yapmamış birisi ya.
Bu son deprem sırasında evet öyle iddiaları olan, altında çalışmış olan insanlar da çıktı. Yani bir genç insan. Ya temelde mesele böyle bir şey yani. Sonuçta her yerde bir takım otoriteler var. Her yerde, her zaman da otoriteler olacak. Yani biz dünyayı en demokratik yaptığımız zaman bile bir takım otoriteler olacak. Yani benim kendisine saygı duyduğum, ha bak bu konuda acaba ne diyor diye kendisine müracaat edeceğim insanlar olacak. O benim için otorite olacak yani. Beni o anlamda acaba bu konuda ne düşünüyor diye merak edenler olacak. Onlar için de ben bir otorite olacağım. Otorite ille de böyle despotik bir şey olması gerekmiyor yani. Ama bu otoritesini kendi bildiklerinden veya çabasından veya nasıl diyeyim insanlar arası ilişkisinden filan değil de koltuğundan alıyor olanların yarattığı bir takım yan etkiler var. E bu koltuklar da bir ölçüde olacak ise evet bunlar olacak. Yani bu tür sıkıntılar da olacak. Yani Celal Şengör'ün oturduğu yerde Celal Şengör değil de Meral Mengör otursaydı da muhtemelen o da başkalarının önünü kesecekti filan. Temel mesele bu önü kesilenlerin önünü kesilme ihtimalini azaltacak türden bir şeylere ihtiyaç var. Tabii ki bu sıfırlanamaz. Sıfırlanmasa doğru olmaz yani. Çünkü o zaman da işte evet böyle şimdiki yandaş basındaki gibi
Şey,
ipini koparak.
otorite olsun zaten ama otorite olan kişi kendisine meydan okuma zeminini de açık bırakması lazım. Birisi ona itiraz edebilmeli, karşı çıkabilmeli. Haksız da olsa, yanlış olsa da onu tartışabilmeli yani. O imkan olursa işe yarıyor otorite olmak. Zaten o otoriteyi açtığın zaman da gelişiyor alan. Bugün medyada olan ve politikada olan da otoritede olanların kendilerini aşabileceklere imkan tanımamaları, o alanı, vasatı yok etmelerinden kaynaklanıyor büyük oranda.
Ya söylediklerin içinde en benim açımdan hayati şey şu. Haksız da olsa buna yani yanlış söylüyor da olsa itiraz etmek. Şimdi hakikaten en ciddi dumura uğratan meselelerden bir tanesi beni bu yani. Söylediği yanlış gidiyor. Ya kardeşim yani böyle neyin söyleneceği önceden daha söylenmeden ve bu söylenenler birbiriyle itişip kakışmadan neyin söylendiği zaman doğru olacağı önceden biliniyor ise zaten maç bitti. Yani o zaman ya böyle bir dünya yok yani. Biz orada birisi şunu söyleyecek, burada birisi bunu söyleyecek ve bunların hangisinin iyi sonuç vereceğini bilmiyor olduğumuz için yaşıyoruz yani. Biliyor olsaydık zaten hayat çok sıkıcı bir şey olurdu. Bilmiyoruz ve evet ona itiraz edilebilir olduğu durumda bir hayatiyet hakkı var, fırsatı var filan yani. Ama önceden dışarıdan, müzakere dışından doğrular konuyor ve maç bitiyor. Yani o zaman evet Celal Şengör şunların konuşmasına imkan vermeyecek bir şeyi düzeni kurabiliyor. Zaten şey buna izin veriyor. Mevzuatına izin veriyor ve işte böyle kabus olup gidiyoruz yani. Bunun abuk sabuk tezahürleri var. Ben hani ta galiba onu da bu programların bir yerinde konuştuk. Pandemi sırasında böyle fanilasıyla çıkıp da bir yaptığı bir şey konuşmadan bir kısa kesit düşmüştü önüme. Ya hangi din iyidir tür bir şey söyle. Neymiş hangi din iyiymiş? Antik Yunan dini çünkü çoğulcuymuş. Çok tanrı varmış. Her birisi farklı farklı işlerden sorumluymuş. E tabii o zaman yani toplumda niye çoğulculuğa karşısın? Yani şimdi tanrılar katında çoğulculuk olacak ama toplum böyle aydınlanmış despotlar tarafından zapturapt altına alınmış oluyor. Böyle absürt absürt ya, yani ne diyeyim? Oradan bir kelimeyi kapıp onunla bir mevzi kazanmaya çalışıyor. Buradan işte aydınlanmış despot lafını duymuş onunla bir şey. Yani böyle abuk sabuk bir. Ama asıl mesele tabii ki de, en başta söylediğimde bitireyim. Celal Şengör değil yani. Celal Şengör gibi adamların hangi kafalar ile kimleri nasıl büyüyor olduğu yani Türkiye'de pekala biliyoruz ki Celal Şengör'ün yüz binlerce tırnak içinde müridi var. Bu yüz binlerce müridin ortak özelliği bugün Türkiye'de muhalif olmaları. Yani Erdoğan'a oy verenlerin Erdoğan'ın koyunları, güttüğü koyunlar olduğuna inanmaları ve koyun olarak gittikleri, peşten gittikleri adam Celal Şengör. Tabii yani tablo bu. Bunlar şimdi hatırlarsan Cumhurbaşkanı adayı fikirleri falan ortalıkta dolaşırken hani sosyal medyada kim Cumhurbaşkanı adayı olsun dendiğinde Celal Şengör, İlber Ortaylı falan deyip duran insanlar yani bunlar. Bunları bir de Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyorlar. Yani boş ver jeologtu, oluşmuş olgunlar, elit falan falan Cumhurbaşkanı olarak görülmek istenen adamlar bunlar ya. Böyle yüzbinler var Türkiye'de ve işte o yüzbinler ötekilere tepeden bakıyorlar. Sıkıntı burada.
Evet. Muhtemelen yüz binler bile yoklar orada da. Varlar.
Varlar.
Evet.
Sana garanti veririm. Yani bugün Celal Şengör Cumhurbaşkanı adayı olacağım hadi imza topluyorum desin. 2 milyondan aşağı imza toplarsa ne yani.
Neyse, devri geçiyor artık.
Bugün belki artık erozyona uğramaya
Evet.
başlamıştır. Ama
Evet.
yani 2020'de tablo buydu yani.
Doğru. Şu anda o kadar olacağını zannetmiyorum ben de. Evet, burada bitiriyoruz o zaman.
Hay hay.
Peki sevgili dostlar, burada programın sonuna geldik. Bitiriyoruz. Desteğiniz için, ilginiz için, yorumlarınız için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.